Evet sevgili seyirciler, yeni bir bölümde karşınızdayız. Bugün karşımda gördüğünüz gibi bir DJI Mini 2 var. Bir drone'la bugün aslında drone inceleyeceğiz bugün. Tabii aslında benim birçoğu zaman yaptığım gibi bazı işleri ustasıyla anlatmayı çok seviyorum. Hemen yanında da drone marketten Faruk var. Faruk hoş geldin.
Merhaba arkadaşlar, hoş bulduk abi öncelikle. Ben drone marketten Faruk. Yaklaşık evet. 4 senedir drone işi içerisindeyim.
4 senedir?
Evet 4 sene oldu abi.
Gencecik adam işte gerçekten yani bir nevi lise daha bitmeden sen drone'a dalmışsın.
Evet. Lise daha bitmeden geleceğin işi olarak evet. Gördüğümüz mesleğe
mükemmel.
Birazından adım attık.
Bizim de şu an karşımızda DJ'in bu işte aslında adı da kendinden olduğu gibi Mini'nin ikincisi. Şu an tabii 3 var piyasada. Hatta sevilen de bir özellikle geldi. İşte dikey kamera özelliğiyle geldi. Ama Mini 2 için ne dersin? Yani bir şöyle bir bunu diyelim ki bir işte kullanıcı aldı. Şu an fiyat aşağı yukarı 10.000 TL'ler civarında. Bizim de zaten videonun altında da link olacaktır büyük ihtimalle. Ne dersin? Yeni başlayan bir kullanıcı için kolay bir drone mudur?
Yeni başlayan bir kullanıcı için öncelikle şu şekilde drone'umuzu kaplayacak olursak. Hı hı.
Evet. Zaten.
Zaten avuç içi kadar bir drone.
Evet.
Ve bu kadar 249 gram hafif olan bir drone'un 5 seviye rüzgar direnci var. Yani DJI modellerinin evet çoğunda karşılaşabileceğimiz şekilde hani drone'un çıkıp GPS'li bir şekilde uçuş yaparken durduk yerde sağa sola gidip sapıttığını vesaire göremeyiz. Özellikle zaten yeni başlayanlar için DJI Mini modellerini tavsiye ediyoruz. Mini 2 de zaten bunların başına geliyor fiyat performans ürünü olarak.
Peki bu 5 seviyesi dediğin mesela nasıl bir rüzgardan bahsediyoruz? Yani şiddetli bir rüzgar mıdır bu yoksa orta seviye her gün karşılaşabileceğimiz?
Üstü diyebiliriz.
Güzel. Peki bu iyi bir bilgi çünkü öyle olduğunda peki diyelim ki öyle oldu açtık uçurduk ve daha yüksek bir rüzgar var. Sistem bizi uyarır mı?
Şimdi daha yüksek bir rüzgar olduğu zaman zaten öncelikle uçuş yapmadan önce bizim uygulama üzerinde bakmamız gerekiyor yani rüzgar şiddetine. Ama daha fazla rüzgar olursa ne oluyor? Şimdi drone rüzgar sağa ittirirken ne yapıyor burada drone? Sağ motorlarıyla sola ittiriyor, solla sağa ittiriyor. Bir şekilde kendini dengelemeye çalışıyor.
Evet.
Ama yine de uçuş esnasında sağa sola yalpalaması çok fazla olduğundan her ne kadar dayanıklı olsa da rüzgar direnci biraz kameranın ayarını bozabilir.
Ve pil ömrü de haliyle tabii daha...
Pil ömrü şöyle, şimdi bu drone'da 31 dakika uçuş süresi olarak geçiyor. Ama DJI bu testleri nasıl yapıyor? Hani tamamen etkisiz
bir
alanda
oluyor. Evet, evet. İdeal ortamda.
Şimdi biz bu drone'u açtığımızda bu drone'un yükselirken yaptığımız hız, geri çekerken yaptığımız hız, ne evet. kadar sağa sola çektiğimiz hepsi etkilediği için zaten burada %10 bir kaybımız var.
Evet.
Bir de bunun eve dönüş süresi var. Hani ortalama uçuş süresini
25 dakika. Gene
25
iyi.
Dakikalar iyi.
Gene iyi. Peki. Ya böyle bir drone olduğu için bu arada gerçekten senin söylediğin gibi yani gerçekten çok küçük. Ben Habertürk'te çalışırken de TRT'de de görmüştüm. TRT'nin bile zaman zaman zannediyorum kullandığı bir drone'du o zamanlar. Şimdi tabi bu dediğim aşağı yukarı 3-4 sene önceydi. Şimdi onlar da belki başka modellere geçmişlerdir. Fakat şu var. Ya bunu bir yere götürmek işte zaten kutusu bu. Yani şunu şimdi bazen görüyorum işte kutu şeylerle çantalarla böyle geliyor. Bir önceki Phantom'lar mesela hani koy drone geldi diyorsun böyle. Öyle bir şey vardı. Şimdi bu buna başlamak isteyen için de veya sürekli kullanayım ben bunu diyen için de arabasına da koysa ne bileyim işte çantasının bir yerine de atsa bunu yani backpack'e atsa bunu bilgisayarın yanında koysa götürebileceği bir cihaz.
Tabii götürebileceği bir cihaz. Zaten altında gimbal koruyucusu var. Bu gimbal koruyucu takılı olduğu sürece bunun kamerasına da herhangi bir şekilde zarar gelmiyor. Bu yüzden zaten alanların çoğu gezide, kampta vesaire kullanmaya alıyor. Biliyorsun abi onların da fazla yeri olmadığı için
doğru. Aynen öyle. İdeal değil mi? Peki, kumandamızda bir ekran yok. Nasıl yapacağız?
Kumandamızda bir ekran yok. Şimdi kumandamızda zaten DJI'de otomatik olarak geliyor bu. Şöyle yukarı kaldırdığımız zaman esneyebilen
bir telefonu takabildiğin var. Evet.
Arkasında da şu şekilde açalım.
Evet, inat etti biraz.
Çekemedik. Şöyle şu anda üstünde iOS kablomuz takılıymış.
Tamam.
iOS Android olarak değiştirebiliriz.
Tamam, zaten. Peki.
DJI zaten kutu içerisinde bize
iki kabloyu da veriyor.
Evet, iki kablo. Hem tip C hem de eski tip kablolardan gönderiyor.
Şahane. Peki bunu biz bu arada şimdi 25 dakika 30 dakika süresi var dedik. Evet. Kamerasıyla ilgili bir özelliği aslında o aradan kumandayı erken geçmiş oldum. Kamerasıyla ilgili şey nedir, bilgiler nedir?
Kamerasıyla ilgili bilgiler, kameramız 4K çekim yapıyor. İstediğimiz özelliğimiz var kamerada. Yani nasıl üzerindeki gimbal sayesinde biz drone'u ne kadar sağa sola hızlı çeksek de yani joystick'imizden tam dip sağa yaptığımızda da o kamerada takılmalar olmuyor. Tamam. DJI onu yapabildiği kadar stabilizasyon bir şekilde
çok iyi.
Stabilize
ediyor.
Aynen.
Tamam.
Stabilize ediyor. Orası karıştı.
Yani böylece o çektiğin görüntüde hem titreşimler azalıyor hem de o rüzgarın
etkisini fazla görmüyorsun.
Evet. Sen de zaten montajda bir daha bir şey yaparsan aslında neredeyse tamamen belki de yok edebileceksin.
Aynen öyle. Onun haricinde 4K'da 30 fps görüntü alabiliyoruz.
Güzel.
Harici olarak 1080p, 720p alabiliyoruz. Ama kullanıcılar mesela hiç bilmeyen DJI kullanıcılarında şöyle bir şey oluyor. Ben bu drone'u aldım ama bu drone 4K çekim vermiyor diye. Neden? Drone'la kumandayı bağlıyorlar. Drone'un telefona aktardığı görüntü 720p. Ha,
tamam.
720p'yi telefona kaydettiği zaman bu sefer kullanıcı indiriyor, bilgisayara atıyor. Aa diyor bu 720p. O yüzden ne çekimlerimizi yapıyorsun? Bizim hafıza kartı üzerine yapmamız
gerekiyor.
Orada da 4K 30 FPS'te zaten kaliteli bir hafıza kartıyla programımızı alabiliyoruz.
Peki burada hem aslında karta kaydediyor hem de sen de ekrandan görüyorsun
evet,
aslında.
Evet, hem de ekrandan görüyoruz.
Ama tabii ki dediğin gibi dediğin detay önemli. Hem karta bunu kaydetmek hem de bir taraftan kendini zaten göreceksin çünkü ne uçurduğunu doğal olarak. Peki burada dediğin gibi mesela dronlarda önemli konulardan bir tanesi de menzil konusu zannediyorum.
Evet.
Çünkü hani bunu tamam uçurdum böyle. Evet eve gelsin özellikleri o. Yani birçok özellik zaten kullanıcıyı koruyacak şekilde tasarlanmış bildiğim kadarıyla. Bir de GPS dedim mesela. Şimdi bunu ben kafama göre istediğim yerde uçurabilir miyim?
Şimdi hiçbir drone'u Türkiye şartlarında veya yurt dışında kafamıza göre istediğimiz gibi uçuramayız. Neden? Tamam bu drone'umuz 500 gram altında.
Evet.
Normalde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün verdiği şey 500 gram üzeri drone'lar ehliyet gerektirir diyor. Ama şimdi biz bunu uçurduğumuz zaman havaalanı yakını olabilir, bir yer olabilir yani. İstemsizce havadayken
evet.
Drone'un 7 kilometre ileriden nerede olduğunu bilemeyebiliriz.
Doğru.
Ve yeni bir kullanıcı onu kestiremeyebilir. O yüzden DJI'nin burada zaten bir sınırlandırması var. Geozone dediği bir uygulama var DJI'nin. Burada siz uç izni alıp DJI'ye başvuru yapmadığınız sürece hava alanı çevresinde hiçbir zaman uçuş yapamazsınız. Yani drone'u açsanız da burası Geozone diyor.
Evet.
Kalkışa izin vermiyor.
Askeri bölgeler de buna dahil midir?
Tabii. Türkiye içerisindeki bütün askeri bölgeler, havaalanı hepsi dahil. Zaten hani bugün İstanbul'un göbeğinde uçurmaya kalksak da kırmızı olduğu için
anladım.
Önce başımıza polis çökmüş oluyor, şey yapmıyorlar.
İzin almak gerekiyor bunun
evet.
için. Yani her ne olursa olsun, yani bu tabii sonuçta bir surveillance cihazı. Yani aynı zamanda üzerinde bir kamera var ve hani gözetleme için de kullanılabileceğine. Yani bunu böyle bir kağıt uçak yaptım, uçurdum gibi de düşünemezsin haliyle. O sorumluluğu almak lazım. Ama bunu öğrenmek istersen de yani bunu kullanmak istiyorsan da o boş alana gitmek onu bulmak lazım.
Evet.
Yani hiç yoksa böyle ben evin önünde bunu uçurayım. Çünkü ne kadar da olsa güvenlik gerektiren bir şey. Pervaneler sonuçta birisine zarar da verebilir. Dikkat etmezsen zannediyorum. Peki menzili peki ne kadar demiştin? Sormadım sana.
Bu cihazın menzili 10 kilometre.
10 kilometre.
10 kilometre ama bu da
şartlara evet yani
evet.
Temiz o evet. Yani ama hiç değilse 7 kilometre büyük ihtimalle gider değil mi?
Minimum 6-7 civarında diyebiliriz.
Ya 6-7 kilometre düşünce de inanılmaz bir şey değil mi ya? Ben yani, tabii sana artık öyle gelmiyordur. Sen tabii o işin içindesin. O yüzden neler uçurduğunu tahmin edemiyorum da. Ama hani böyle bir cihazı benden 6 kilometre uzağa gönderecek olmak. Hani biz uçurtma uçurduk işte. Şimdi iyice de yaşımız da ortaya çıkıyor. Uçurtma uçurduk böyle bir sineğe giderdi falan bazen. İnanılmaz gelir diye. Bunu zaten öyle bir görme şansın yok. Bir daha uçtu gitti artık.
Aynen.
Mümkün değil.
Ya şöyle bir şey var. Bir de kullanıcıların çoğu bunu hani harita üzerindeki 6 kilometre olarak düşünüyor. Örnek
detay.
Veriyorum. Yani Maps'te A noktasından B noktası 6 kilometre ise o havadan 2 kilometrelere kadar düşebiliyor. Yani hani.
Tamam güzel.
Boş zeminde olduğu için.
Tamam. Evet. Bu da tabii bir detay gerçekten.
Evet.
Bunu dikkate almak lazım. Peki bu tarafta bizim dikkatimiz gereken ne var? Pil konusu zaten 25 dakika. Pil bitmeye yakın. Bize uyarı verecek zaten. Pil bitiyor. Eve
evet.
Döndür beni diyecek ama onları yanlışlıkla bunları kapatma şansın var mı bir kullanıcının? Yani
şimdi
diyelim
yanlış.
Ki gitti. Çok uzağa gitti. Eve de dönemeyecek bir şeye gelebilir mi?
Şimdi yanlışlıkla şöyle kapatma olabilir. DJI'da bütün modellerde geçerli olan kritik batarya uyarısı ve batarya uyarımız mevcut. Hı. Yani ne oluyor? %25'e geldiği zaman ekranda bize bu uyarı yapıyor drone. Ondan sonra biz yüzde kaça çektiysek, minimum %15, %20 vesaire tekrar bizi uyarıyor. Sonrasında eğer biz her şeye rağmen drone, örnek veriyorum 3 kilometre ileride drone'u eve çağırmadık, ne oluyor? Kumanda üzerinden seçtiğimiz bölgeye, yani nasıl anlatayım bunu?
Evet.
Biz kurulumu yaparken, birazdan da göstereceğim.
Evet.
Kurulumda home point noktasını ya kumandanın olduğu bölge seçebiliyoruz, tamam, ya da drone'un kalktığı bölge.
Tamam.
GPS'li uçuşlarımızın hepsinde cihaz da zaten kaydediyor bunu. Home point.
Evet, orası başladığın yer, evet.
Tuşa basılı tutuyoruz. Burada eve dönerken eğer biz seçeneği seçmezsek şarjı bittiğinde ya olduğu yere iner, ya eve dönmeye çalışır.
Çalışır.
Evet, ama dediğim gibi onu seçmemiz.
O yüzden gerekiyor. Ona dikkat etmen, evet, gerekiyor. Yani o pil uyarısını mutlaka dikkate al diyorsun.
Evet.
Peki, ama yani diyelim ki işin bitti, home tuşuna bastığında zaten seni kendi kendine eve götürecek diyorsun.
Evet.
Peki bu şunu da kapsıyor mu? Önündeki engeller, şunlar bunlar, o hani artık senin kontrolünde mi? Yani yoksa sadece sana rotayı mı veriyor? Gerisini gene senin mi kontrol etmen lazım?
Şimdi şu şekilde kontrol konusunda home tuşuna bastığımız zaman drone gitti, güzergahtan geri gelir. Orada, hı, zaten yüksekliğini seçebiliyoruz. Elektrik direklerinin, kabloların vesaire yoğun olduğu bir bölgedeysek onu hani 50 metre, 60 metre yapabiliriz home point noktasını.
Güzel.
Bu bataryamızı biraz etkileyecek ama inişte bize sıkıntı yaşatmaz.
Yani güzel.
Biz drone'u A noktasında, örnek veriyorum, 10 metre yükseklikte kullanıyorsak drone home point yaptığımız zaman bize gelirken 60 metreye kalkacak, öyle gelecek.
Çok iyi. Yani böyle bir cihazda peki yükseklik nedir bizim erişebileceğimiz
Türkiye
Mini 2 ile?
Türkiye şartlarında 120 metre.
120 metreye, evet, kadar erişebiliriz Türkiye şartları.
Evet.
Hangi şartlarda mesela daha yüksek olabilir bu?
Şimdi Türkiye şartlarında hiçbir zaman daha yüksek olamaz. Şimdi, evet, tamam, Türkiye şartlarında tamamen yasak. Uçakların bölgelerine giriyor.
Aa, güzel. Her yerde olduğu için diyorsun.
Evet.
Türkiye'nin birçok yerinde. Peki o zaman iş değişti. 120 metre, onu da biliyoruz. Bazen böyle videolar görüyoruz ya, buluta çıkartmış, orada duruyor falan filan. Aslında bu tabii belki göze hoş geliyor ama tabii tehlikeli olduğunda çeşitli videolarla zaten gördük. Cihazımız böyle mi geliyor?
Cihazımız böyle katlı halde geliyor.
Katlı
sadece
halde
pervanelerinde sticker'lar oluyor.
Onları söküyorsun. Zaten, evet. Ve ondan sonra artık uçuşa hazır mıyız?
Uçuşa hazırız.
Ne
sadece
yapacağız şimdi?
Sadece gereken işlem bir aktivasyon işlemi
yapalım.
O da bütün DJI'larda aynı.
Ha,
şimdi
peki.
Dikkat edilmesi gereken konulardan biri, cihazı açmadan önce her zaman altta gördüğümüz gimbal koruyucuyu çıkartmamız gerekiyor. Bunun bize ne gibi bir etkisi oluyor? Yani cihazın yarı maliyetinde bir şeyi çıkabiliyor çoğu zaman. Neden? Bunu açtığımız zaman gimbalin kendini bir optimize etmesi gerekiyor.
O edemediği için.
Evet, edemediği için motorunu zorluyor. Birçok sorunla karşılaşabiliyoruz.
Aman sakın. Evet.
Bunu da şu şekilde...
Yani ben uçuşu hani rahat, güvenli yapayım, boş ver bu kalsın dersen başına derdi aldın.
Aynen, okay, öyle.
Peki. 4K 30 FPS çekebilecek kameramızı gördük. Okey. Sonra?
Öncelikle.
Tamam.
Ön. Sonrasında arka kanatlarımızı.
Gerçekten çok küçük ama ya. Yani ve şu hani endüstriyel tasarımı da çok iyi cihazın gerçekten. Arkada USB-C ve hafıza kartı yuvasını görüyorum. Hafıza kartı demin senin söylediğin konu. Takarsan buraya kaydeder ve böylece oradaki görüntüleri kullanabiliriz, evet, ve 4K'da kaydedebiliyor dedi.
4K 30 FPS kayıt alabiliyoruz. Evet. Zaten otomatik olarak başlatıyor kaydı.
USB-C'den de bu bunu buradan şarj edebiliyor musunuz?
Evet,
çünkü,
evet,
pil de bununla şarj oluyor değil mi?
Pil zaten içerisinde direkt takılı olduğu için,
okay,
USB-C,
peki,
girişinden şarj edebiliriz.
Tamamdır. Peki Mini 2. Mini 2 ile beraber bir tane pil geliyor. İkinci pil yok.
Evet. Tamam. Flymocom paketleri vesaire ekstra giriyor.
Onlardan 3 pille, peki,
arttırıyor.
Evet, anladım. Peki. Şimdi ne yapıyoruz?
Şimdi öncelikle ilk yapmamız gereken işten şu şekilde kumandamızın altında bulunan iki tane stick'imizi çıkartıyoruz.
Tamam. Evet, o inat edecek. Bunlar biliyorsun çekim sırasında zorlanacak konular bunlar. Evet. Bu da aslında bizim bildiğimiz o eski kumandalı arabalardan bildiğimiz RC cihazlarından bildiğimiz kumanda gibi görünüyor.
Evet.
Zaten çalışma mantığı da aynı mı çalışacak?
Çalışma mantığı da nasıl, sol yukarı aşağı, hı-hı, basitçe anlatmak gerekirse sağda,
evet,
drone'umuzun yönünü kontrol,
tamam,
edeceğiz.
Tamam, peki. PlayStation aslında kolları bilenler zaten biliyor aslında ya, o şey
kol,
değil mi? Evet, onları düşündüm,
evet,
evet. Bu arada bunu istersen bilgisayarda da test etmek isteyenler için DJI'nin bir uygulaması var,
evet,
dedin.
DJI Flight Simulator'dan rahatça kullanabilir.
Kullanabilir. Şu varsa mesela bilgisayara bağlayarak onunla kendisini test edebilir mi?
Kumandaları varsa kullanabilirler, evet.
Evet, bu
orada
güzel.
Zaten açık hangar modları var mesela.
Hmm.
İstediklerini yapabiliyorlar.
Peki bu cihazı evin içerisinde uçurabilir miyim?
Bu cihazın
burada mesela şu an bütün bizi riske sokar mısın?
Biz riske sokup uçurabiliriz.
Güzel. Peki. Ama tavsiye ediyor musun?
Tavsiye etmiyorum.
Tavsiye etmiyorsun. Çünkü profesyonel olmak gerekiyor bunun için. Evet. İyi uçurucu olman, uçurucu değil, iyi bir pilot olman gerekiyor.
Evet. Yani ne kadar küçük motorlar olsa da, küçük pervaneler olsa da insan vücudunu kesecek seviyede.
Güzel. Peki tamam, bu önemli bir not hakikaten. Tamamdır, şimdi devam ediyoruz.
Dronumuzu açarken klasik DJI modellerinde olduğu gibi bir kere basıyoruz, ikinciyi basıp tutuyoruz. Her zaman öncelikle kumandayı açmamız gerekiyor. Dronun açtığımızda yani ne yapacağını kestiremiyoruz.
O yüzden önce bu. Evet. Bu aslına bakarsan bu dediğin uzaktan kumandalı araçlar için de geçerli. Herkes önce kumandayı aç der, sonra aç. Çünkü gerçekten o frekans karışımı nedeniyle de her şey olabilir diye söyleniyor.
Dronu tamam. Açarken de aynı mantık. Birinciyi basıyoruz, ikinciyi basıyoruz. Gördüğünüz gibi pervanelere, motorlara ufak bir hareket verdi ve sonrasında bir ses veriyor bize.
Kalibrasyonu yapıyor şu an mı?
Şu anda az önce bahsettiğim
kapalı olsaydı sorun olacak meseleyi görüyoruz.
Aynen öyle.
Peki.
Şimdi.
Şurada arka tarafta ışıkları görün. Bir taraftan onu da göstereyim arkadaşlara. Niye rengarenk yanıyor arka taraf şu an? Hala öyle mi? Belki de şimdi değil.
Şu anda söndü. Evet. Yeşile döndü. Evet.
Yeşil. Bunu bekledik. Yeşile döndü. Sonra sende iPhone var. Zaten kablo da iPhone'du.
Kablomuz
Android gerekirse o.
DJI Fly uygulamamızı açıyoruz.
DJI Fly uygulamasını açtık.
Evet. Şimdi burada
tabii ki ücretli bir uygulama değil.
Tabii ki ücretsiz bir uygulama.
Daha neler?
Cihazımızı ilk defa etkinleştireceğimiz için biz hemen DJI cihazınızı etkinleştirin diyor.
Tamam.
Etkinleştire tıklıyoruz. Buradan mail adresimizi seçiyoruz. Hemen parolamı geleyim.
Senin herhalde 8888 tane falan söyleyemedim de ama drone şeyin vardır, aktivasyonun vardır zannediyorum.
Baya.
Evet.
Şu anda her drone'da olduğu gibi ilk güncellememiz mevcut. Ne kadar 50 MB'miş. Bunu da güncelle dediğimiz zaman kısa bir süre içerisinde yapıyor. Şimdi bu güncellemeden sonra DJI modellerinde FlySafe dediği bir şey var. Bu da İstanbul içerisinde yeni bir şey eklenirse, mesela örnek veriyorum X noktasına A stadı yapıldı. O stadın orası artık uçuşa kapalı bölge olacak ama siz haritanızı güncellemezseniz sizde böyle bir şey olmaz.
Aa evet. Peki bu ama yani hiç güncellememe şansın var mı? Mesela diyelim ki güncelleme geldi.
Ignore diyerek var. Ama yaptığımız zaman yani başımızın ağrıması da olası bir durum.
Anladım. Orada bir şey olsa bu sefer de başın derde girebilir.
Aynen öyle.
Bunun için peki yani bunu uçurmak için bir drone şey sıfır sınıfı bir ehliyete de gerek yok değil mi bu arada?
Yok yok. Evet. Hiçbir şekilde tamam. Ehliyete gerek yok. Ehliyetsiz olarak sportif bir şekilde uçuş yapabiliriz. Uçak, ticari peki. Herhangi bir şeye emlak çekimi vesaire girecek olursak
ehliyet sorunu. İş değişiyor. Ha, peki tamam. Aynısı olsa bile ticari bir çekim yapıyorsan ehliyete ihtiyacın var.
Aynen öyle.
Süper.
Bir drone parası kadar cezaları var.
Oh çok güzel. Peki tamam. Dikkat edeceğiz ona da o zaman. Bizimkisi ticari mi acaba arkadaşlar? Biz şimdi birazdan çıkacağız birazdan ama peki. Şimdi ne yapıyoruz? İndiriyor galiba.
Şu anda indiriyor. %55'te. İlk güncelleme olduğu için biraz.
Evet ve yani. Güncellemeyi yaparken de ışığımız sarı böyle sarı oluyor. Pilden de harcıyoruz böylece. Zaten çok uzun değil. Şöyle bakınca tabii 250 gram bir yani şöyle söyleyeyim. Hani bir acaba hangisi
telefon
ağır
desem olur.
Telefon vallahi neredeyse daha ağır yani inanılmaz ama bunun rüzgara karşı direnci o yüzden çok enteresan. Bana o yüzden çok sıra dışı geliyor bu cihazların bu kadar yaşaması. Mavic ne kadar büyük bundan?
Mavic 3'ler ne kadar büyük dersek nasıl örnek vereyim? Şöyle yarısını.
Heh, güzel. Evet.
Kumandayla beraber birleştirirsek bu şekilde bir şey.
Tabii böyle yaptığın ya an
onların
zaten.
Onların önemli olan motor büyüklükleri.
Motor. Yani evet. İş aslında bunu ne kadar rüzgarda uçuracağın, nerelerde dolaşacağınla ilgili bir şey. Evet şu an ya, güncellemeye
atıyor.
Güncelliyor. Yine ışıklar yeşile yandı ve
tekrar sarı. Önce telefona indiriyor güncellemeyi, sonra uygulama üzerinden drone aktarıyor.
Drone aktarıyor. Okey. Keyifli. Ama hiç şüphesiz böyle bir drone başlangıç için çok ideal görünüyor.
Başlangıç
çünkü küçük, işte kolay taşınabilir. Bir daha yedek parçası peki diğerleri kadar şey midir? Hani öyle de karşılaştırırsak fiyat performans dedik ama diyelim ki yedek parça gerekti. Gene o anlamda da üzmeyecek bir cihaz mıdır?
Açıkçası çok karşılaştığımız şeyler değil. Hani DJI'nin servise gitmesi. Neden? Ya bunu çarpmanız, kırmanız, bir şey yapmanız gerekiyor. O zaman yetkili servisler zaten yapmak zorunda DJI tarafından verilen şey bu. Onun haricinde ama pervaneye vesaire bir şey olursa İnternet üzerinden birçok yerden bulabilirsiniz.
Sipariş edebilir. Okey, peki. Çok canını yakmayabilir diyorsun anladığım kadarıyla.
Yok, fiyat olarak tamam, öyle olsun. Fazla bir şey olmaz. Tamam.
Sadece ya da, ya da Faruk da kamera. Bu işlerin içinde olduğu için bizi hani işte korkutmamaya çalışıyor. Belki de bilemiyorum. Ama yok, belli ki tabii yani bu işe böyle başlamak o yüzden de önemli. Çünkü kırma uğradığı zaman en azından daha az zarar etmen için. Çünkü bunu öğreniyorsan da bunu... Peki öğrenmek için mesela daha ucuz bir drone mu mantıklıdır yoksa yine DJI cihazı mı uygundur? Çünkü benim gördüğüm uygulama tarafında büyük bir destek sunduğu, kullanıcıya kolaylık sağladığı, hani onun kullanıcıyı iyi yönlendirdiğini görüyorum. Dolayısıyla sanki burada ucuza kaçsan sonrasında daha çok zarar edebileceksin gibi düşünüyorum. Ne dersin?
Abi şimdi ben şöyle söyleyeyim. DJI modellerinde biz bunu çıkartıp şimdi GPS uçuş yaptığımızda hiç bilmesek bile bu cihazı 1.2 metre kaldırdığımızda öyle bıraksak öyle kalır yani. Şeyi yok. Evet. Ama burada hani maliyetten kaçarak öğrenmek için aldığımız dronların çoğunda sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Çok özellikle önemli. Yeni alan kullanıcılar evin içinde kullanıyor dronlarını.
O zaman zaten evin içinde her tarafta kırma uğrayabileceğin noktalar var.
Önce pervanelerden başlıyor, sonra motorlardan
devam ediyor. Peki tamam. Evet şu an herhalde...
86'da.
Ha 86 peki ben bir an dedim. Ben çok konuşuyorum da o yüzden şey mi dedim ama şu an tabii sakin güncellemeyi yapıyor. Güncelleme yaparken pili olmasa zaten uyaracak diyecek ki pili yok bunu biraz şarj et ondan sonra güncelleme yap
evet,
diyecek.
Evet %50 üstünde olması
gerekiyor. Olması lazım ki yaparken başına bir sıkıntı gelmesin. Artık telefonlardan bu güncelleme işlerine çok alışık olduğumuz için biliyoruz yani şunun altında şarj etmiyorum ya şey yapmıyorum ve derken sesi duydunuz drone'un sesini anladığımız kadarıyla son yüklemesini yaptı.
Evet.
Pekala. Bu arada GPS'i devre dışı bırakmak mümkün mü?
GPS devre dışı bırakmak şöyle GPS uçuş yapabiliyoruz sport modunda vesaire ama önermiyoruz bunu.
Önermiyoruz peki.
Ya, tamam. Profesyonel düzeye geçmeden birisinin
bunu zaten yapmaması
gerekiyor. Kullanması biraz
sıkıntılı şey, olabilir. Evet. Peki tamam.
Şu anda yazılım güncellememiz tamamlandı.
Tamam.
Şimdi her yazılım güncellemesinden sonra cihazımıza bir kere rest atıyoruz.
Tamam.
Neden güncellemeyi tekrar alsın herhangi bir sıkıntı yaşamayalım.
Diye. Tavsiye olarak bunu yapıyoruz tamamdır.
Gördüğünüz gibi ilk işlemde buradan GoPlay'a tıklıyoruz. Ve kameramızı görebiliyoruz.
Bir dakika kamerayı biz de görelim.
Şimdi burada ilk arayüzden başlayacak olursak modumuzu görüyoruz. Şu anda drone'umuz normal modda. Sonrasında sağda bize bu uyarı veriyor. Dikkatli uçurun uyarısı. Hemen inceleyelim. Nedenmiş? GPS sinyali zayıf. Hava duruşu dengesiz. Dikkatli uçurun diyor. Ve bize bir SD kart uyarısını veriyor aşağıda.
SD kartı takmazsak zaten sadece buradan gelen görüntüyü kaydedebileceğiz demiştin.
Evet.
Peki.
Sonrasında arayüzden devam edecek lütfen. Olursak buradan yeşil olarak cihazımızın şarjını görüyoruz. Sonrasında ne kadar uçuş yaptığımızı vesaire görebiliyoruz. Bir sağda kumandayla drone arasındaki bağlantı. Sinyal gücü. Evet, burada sinyal binaların gücü. Arasında vesaire fazla uçtuğumuz zaman bu sinyal gücü düşebiliyor. Orada da ne oluyor? Ekrana görüntü gidiyor ama drone'da herhangi bir görev vesaire varsa görevine devam etmeye devam ediyor. Şey yapmıyor. Ha, görevi kesmiyor okay. Yani.
Güzel.
Bir sağda şu anda kırmızı olarak gördüğümüz gibi sıfır GPS kapalı alanda tamam. Hiçbir zaman olmuyor. Bu uçuş yapmadan önce minimum 8'deyken GPS modunu aktifleşir. Onun haricinde de ya önerdiğimiz 10'un üzerinde olması.
10'un üzerinde olmasını
minimum istiyoruz. Minimum 8'de DJI aktifleşir. 10'un üzerinde olursa
daha da iyi olur.
Peki. Sıkıntısız olur.
Okey. Başka sonrasında, hemen altında 3 noktayı görüyorum ama herhalde yeni menü açmak için.
Burada 3 nokta evet. Okay. Menülerimizi açabiliyoruz.
Tamam, diğer
menüler. Onun haricinde
fotoğraf,
kamera ve fotoğraf ve video ayarlarımız mevcut. Hı-hı.
Burada dikey çekemiyoruz tabii işte yok, o yani. Bahsettiğimiz mini 3 lazım ona. Peki.
Onun haricinde bir aşağıdan çektiklerimizi görebiliyoruz. Güzel. Cihazımızla.
Bu çektiklerimizi telefonun iPhone olduğu için galeriye kaydediyor mu yoksa biz mi kaydetmemiz lazım?
Editör'e kaydediyor. Editör'den direkt indirebiliyoruz.
İndirebiliriz. Okey. Peki tamamdır.
Sonrasında şimdi burada bir zoom özelliğimiz var ama birçok kullanıcı bunu optik zoom zannediyor. Dijital zoom olduğu için görüntülerde kayma olabiliyor.
Evet.
Şöyle 1x 2x olarak bu 720p1080p'ye çektiğimizde 4x'e kadar çıkabiliyor.
Tamam. Pekala.
Onun haricinde
aşağıda zaten kendi konumuzu görüyoruz. Donanım haber nerede diyenler için.
Şu şekilde ben de göstermiş evet, olayım onu.
Evet işte donanım haber de buradayız. Peki binanın da tepesinde var. Doğru yerde konumladı gibi görünüyor şu an. Yanlış bilmiyorum.
Kapalı evet. Alanda ufak tefek değiş, şaplalar değiş olabiliyor. Değişik
şaplalar olabilir. Çok doğru. Peki.
Az önce bahsettiğim mesela hemen evet. Şöyle bir çekelim.
Nerede uçuramazsın, nerede şimdi, uçurabilirsin konusu. Oo. O neymiş? Orada şimdi hiç uçuramayacağız mı ya?
Şimdi burada DJI modelleri Geozone olayından bahsetmiştik. Evet. Bize hiçbir zaman kalkışa izin vermeyecek. Bunun nasıl önüne geçiyoruz? Öncelikle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden bir izin alıyoruz, ticari izin. Sonrasında bunu DJI'ya FlySafe sitesinden gönderiyoruz. Hı hı. DJI bizim drone'umuzun anakart numarasına, anakartının seri numarasına bir izin tanımlıyor.
Tamam, izin tanımlıyor oraya.
O izne göre de uçuşumuzu yapabiliyorsun.
Yani bu bölgede oturuyorsan çünkü buna ihtiyacın var zaten.
İlla ki yani evet. Şu gördüğümüz kırmızı bölgede hiçbir zaman uçuş yapamıyoruz. Zaten gördüğünüz gibi
evet.
Kısıtlı bölge kalkış yasaklanmış. Burada yetkisiz bölge diyor. Bir dışına çıkacak olursak da geliştirilmiş uyarı bölgesi diyor.
Evet.
Yani burada mavi bölgede zaten 60 metreye kadar izin veriyor. Maksimum yükseklik. Bir dışına çıkacak olursak da maksimum 80-100
civarı.
Evet onu tam hatırlamıyorum çok şu anda ama evet. O şekilde bir şey.
Peki yani Sancaktepe'de oturuyorsan işin zor mesela. Buradan bakınca görünen o ki. Neredeyse şey evet tabi havalimanlarını evet. Düşünmeye gerek yok oralar zaten doğal köprü üstleri hakeza zannediyorum köprülerin oralarda bir şey olabilir
bu DJI'nin haritası ama
peki anlaşıl bu tabi Türkiye haritası olursa başka orada İstanbul zaten dedin ki kapalı izin, bizim gibi bizim yaptığımız gibi izin alalım gerekiyor
drone kullanıcısının bakması gereken şey Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü üzerinde bu belirtilen harita çünkü onlar nasıl notam atanıyor günlük değişebiliyor
evet. Anladım. Peki tamam.
Başkanlığı o tabii doğru. Doğru.
Tabii.
İnsanlar
her denetimde, her yol geçişinde belki o günün haritası güncellenecek. Çok doğru. Güvenlik sebebiyle. Okey, peki.
Öyle. Sonrasında drone'umu bul seçeneğimiz var burada.
Hop. Geldi, buldu.
Aynen öyle. Evet. Ama bunun doğru düzgün çalışması için bahsettiğim şekilde GPS görmesi lazım.
GPS görmesi lazım. Şu an evet.
Yoksa mesela şu an
bizi Sancaktepe'de gösteriyor falan der. Biz Kozyatağı'ndayken evet sahile yakın bir yerdeyiz canım yani ne olacak. Küçük çekmece. Çok da şey değil yani. En çok da hatalı sayılmaz.
Şu an gördüğü şey benim en son Bakırköy'de gençlere tamam. Bir eğitimim olmuştu. O eğitim.
Peki tamam anlaşıldı. Ve evet şimdi ne yapıyoruz?
Tıkladım hemen sinyal ve... şimdi tamam. Buradan tıkladığım zaman bu sadece bağlı oldu. Şu an burada haritada. Benim eski uçuş yaptığım bölgeyi gösteriyor ama şuna tıklarsak bağlı olduğumuz drone da başlatır. Işıklarını da çekersek ışıkları da burada ağaca evet. Vesaire takılırsa diye flaş evet. Olarak
önde de etki görüyorum. Anladığım kadarıyla var. Şimdi bizi görecek. Bunlar ilk uçuş için yapman gereken şeyler mi diyorsun?
Bunlar ekstrası. İlk uçuş için gösterdiğim aktivasyonu.
Aslında aktivasyon yeterli.
Ve birazdan yapacağımız kalibrasyonları yapmamız
tamam gerekiyor. Hemen peki kalibrasyona geçelim o zaman.
Go fly diyelim.
Tamam. Go fly dedikten sonra yine şöyle bize doğru çevireceğim izninle. Evet.
Az önce gösterdiğim 3 noktaya tıklıyoruz. Buradan maksimum irtifamız zaten otomatik olarak Türkiye'ye şey geldiği için Avrupa cihazı evet, olduğu için 120 metre olarak geliyor. Maksimum mesafeyi de istediğimiz gibi ayarlayabiliriz bunu. Hı hı. Onun haricinde şimdi en önemli şeylerden biri drone kullanıcılarının karıştırdığı şeylerden biri IMU ve kompas kalibrasyonu. Bunları yapmazlarsa ne oluyor? Yani drone havada sürekli sağa sola yalpalayabiliyor.
O yüzden kontrol zorlaşmaya aynen başlıyor. Yani. Diyorsun ki ben bunu uçuramıyorum, dert ediyor, yaşıyorum demeye başlıyorsun.
Rüzgara direncinden çekimin kalitesine kadar her şey etkiliyor açıkçası.
Peki.
O yüzden bunları yapmamız
gerekiyor. Kalibreyi yapman lazım. Peki.
Şimdi drone'umuzu şöyle alalım.
Tamam.
Şimdi IMU kalibrasyonunu yaparken drone'umuzu katlamamız gerekiyor.
Katlayalım peki.
Kapatırken hemen. önce arka. Şu şekilde peki. Aşağıya indiriyorum.
Aşağıya indiriyorum. Aynen. Evet. Hop şunu şöyle aldım. Sonra bunları alıyorum. Arkadaş inanılmaz bir cihaz. Peki. Evet.
Normalde bu kalibrasyonları açık bir alanda almamız gerekiyor.
Bizim şu an açık bir alanımız yok.
Şöyle düz bir zemine bırakalım.
Tamam.
Kalibre et dediğimiz zaman şimdi DJI zaten bize burada gösteriyor. Aracı düz bir zemine bırakın gibisinden. Okay. Ne yapacaksak DJI aslında görselde gösteriyor.
Burası
hiç bilmesek red bile evet. Görselleri takip ederek
next, bunu next finish işleri bunlar.
Aynen öyle.
Peki.
Başlatalım kalibrasyonumuzu.
Evet.
Şimdi. Ne yapmış? Aynı fotoğraftan bakacak olursak. DJI yazımız nerede? Arkada.
Evet.
Orada nasıl duruyor drone'umuz? DJI yazısını sağına yatırmış.
Peki.
Birebir aynısını yapmamız yeterli oluyor burada.
Pekala. Masada tuttuğumuz için de sallamamaya da dikkat edeyim madem öyle. Ve şimdi
fotoğrafımız değişti.
Tam tersi.
Bu sefer tam tersi sola yatırmamız gerekti. Pervanelerimiz burada altta kalabiliyor. Onları yatırırken
nazik davranmak lazım onlara.
Aynen diyorsun. Öyle.
Peki.
Şimdi tam dik konuma getireceğiz cihazımızı. Yine pervanelerimizi tutuyorum alta gelmesin diye. Burada şu şekilde ayaklarının üstüne bıraktığımızda duruyor. Sonrasında cihazımızı tamamen ters çevireceğiz.
Tamam. Kalibrasyonun son aşaması gibi görünüyor. Bu bir tanesi.
Şimdi im kalibrasyonunu yaptıktan sonra kalibrasyonun tamamını sağlık çalışması için drone'un bir rest atıyor drone'a.
Tamam.
Burada kalibrasyonları tamamen drone uçuşa hazır halde yapmamız lazım. Yine dediğim gibi gimbal koruyucusunu eğer çıkartmazsak sıkıntıyı yaşayacağız yani.
Bir tek çantaya attığında bunu tak yani anlaşılmak.
Aynen öyle. Taşıma esnasında gimbal koruyucusu kullanıyoruz. Onun haricinde yani kameramıza bir şey olmasın diye çizilmesi vesaire diye kullananlar oluyor.
Ondan sonra servise hoş geldin diye anlaşılan. Peki şimdi yine açıyorsun.
Tekrar drone'umuzu açalım. Bu arada fark ettiğiniz gibi drone'u hareket ettirirken gimbal'e temas etmiyorum. Bu neden gimbal'in flex kablosuna zarar veriyor. Peki. Yani bu motor şu anda ben drone'u sağa sola salladığımda gimbal kafasına göre gidiyor. Ama ben bunu tutarsam motora karşı bir güç
uygulamış olacağın için
o da zararlı.
Peki. Evet, ondan notunu almış olduk. Hassas davranmakta fayda var. Yani çıkarttın diye de langur lungur da kullanma diyor Faruk. Peki.
Aynen öyle.
Tamam.
Şimdi pusula kalibrasyonumuza geçecek olursak bunda da yerden 1,5 metre yukarıda olmamız gerekiyor. Ve fazla aracın veya elektronik eşyaların arasında yapmamız gerekiyor bunu.
Çok güzel. Tam yerindeyiz yani gerçekten. Olabilecek en kötü yerdeyiz o zaman. Ne yapalım? Bunu dışarıda mı yapalım o zaman?
Şöyle şimdilik burada bir kere için yapalım. Tamam. Sonrasında dışarıda tekrar kalibrasyonumuzu yaparız. Kalibre et dediğimiz zaman bize ne yapacağımızı gösteriyor.
Evet. Yine masaya koydu düz zemin.
Bu arada piyasadaki dronların %90'ında aynıdır. Hmm. Hani birden fazla sensörleri olanlar var ama hani
çoğunlukla
sürekli aynı.
Aynı. Peki.
Değişmez yani. Kendi yaptığımız dronlarda da aynı şekilde kalibrasyonları yapmamız gerekiyor.
Güzel. Tamam. Peki.
Hemen başlatalım kalibrasyonumuzu. Şimdi sola doğru yine gimbal'e temas etmeden drone'u çeviriyorum. Ta ki DJI ekranda şu şekilde bir uyarı verene kadar.
Döndürdüm.
Şimdi
döndürdüm.
Yapmam
tamam
gerekiyor.
Diyor. Şimdi
drone'un kamerasını yukarı kaldıracağım. Tekrar sola çevirmeye başlayacağım.
Dikey olarak.
Tamam. Kalibrasyon tamamlandı.
Tamam diyor.
IMO'ya göre çok daha kısa süren bir kalibrasyon.
Güzel. Peki.
Onun haricinde yani.
Şimdi normal şartlarda bu artık uçuş için tamam mı bu iş yani şu an?
Uçuş için şu an tamam.
Okay.
Hazırız.
Peki.
İznimiz
tamam.
De var.
Hiç, tamam.
Hiçbir sıkıntımız yok.
Süper.
Bahsettiğim geozon olayı olsaydı yani nasıl yapacaktık? Ana ekranımıza geldiğimizde 3 noktaya tıklıyoruz. Şimdi burada geo bölgesi kilidini aç var. Burada nasıl DJI'ye gönderiyoruz bahsettiğim gibi. Sonrasında DJI bize hesabımıza bir atama yaptığı zaman burada direkt bir şeyimiz çıkıyor.
İzin burada ekranda görünüyor. Basıyorsun
tıklıyoruz,
ve o bölgede aktifleşiyor. Sadece. Peki o zaman şöyle diyorum. Şimdi sen usta bir isim olduğun için burada içeride bir başlayalım bu işe. Bir bak bakalım bu içeride hani seyircilerimize göstermiş olalım. Yani bunu indoor kullanmak isteyen birisi varsa da profesyonel olduğunda kullanabilir miyim? Cevabını seninle almış olalım.
Tamam ama hadi burada kesinlikle burada evde denemeyiniz olarak.
Tamam peki kalkmayalım mı ya? Oturduğun yerden de yapacak mısın? Nasıl dersen sana uyuyorum ben şu an ben.
Şimdi.
Bütün sesi bu arada. Sesi az bu arada. Çok gelmedi bana sesi.
Sesi az. Şu anda sadece arm'da.
Okey.
İlk tamam. Motorlarımız
çıkıyor. Rolanti'de olduğu için şu an diyorsun sorun yok. Okey. Peki birazdan anlayacağız hangi konuyu.
Bak bir gaz verecek olursam. Hop. Gördüğün gibi gimbal koruyucumuzu biraz
hop tamam aldım ben. Evet. Şimdi vay vay vay vay. Evet kameramı yani şu an Tunağan risk altında bir. Tunağan geçen gün söylediğim şeyi kabul etmemiştin. Hala aynı şeyi düşünüyor musun kardeşim? Peki. Evet şimdi bu hakikaten
yani
Çok stabil duruyor ama bu arada. Yani
iç alanda olmamıza rağmen normalde dronları bu şekilde biz iç alanda kullanırsak kendi rüzgarından etkilenir.
Öyle mi? Aa,
ama
çok
burada
DJI
değil. Kalitesini görüyoruz işte. Başlangıç
seviyesi. Evet, o yüzden ama. Aslında senin söylediğin şey. Bu arada sen az önce LED'in rengini değiştirdin.
LED'in rengini istediğimiz gibi
değiştirebiliyorsun. Şu an içerisi aslında sevgili seyirciler, tabii ki donanım haberdeyiz. Elektronik cihaz kaynıyor. İşte ışıklar, hani o frekansla ilgili aslında çok şey. O yüzden iyi bir cihaz almanın önemi zannediyorum buradan. Yani böyle bir cihaz uçurmayı planlıyorsan iyi bir yatırım yapman, ki zaten fiyat performans üründen bahsediyoruz. Bu yüzden önemli anladığım kadarıyla.
Aynen öyle.
Şu an içeride bu dengede kullanabildiğim bir cihaz çok önemli bence de.
Şimdi biz burada 200-300 liralık bir drone ile kaldırabilirdik. Nasıl bir sıkıntı yaşardık? İlk masanın üzerinden kalkış yaptığım andan itibaren kendi rüzgarından etkilenerek sağa sola yalpalardı.
Ben evet helikopterler kullandım. Yani helikopterini kullandım bunları. Gerçekten sürekli elin rudder'da böyle hani ayarla aman dur dengesi gelsin falan. Şu an sen tutmuyorsun bile.
Aynen öyle.
Yürüldü yani
ne olur ne olmaz diye kumanda elimde. Ne kadar bir şey olmayacağını bilsem de
evet.
Yine döndüm.
Vallahi. Mükemmel. Peki o zaman şimdi istersen tekrar buraya getirip bir de dışarıda performansını görelim. Ama şu an içeride zaten senin yani sen şu an işi sanki hiç profesyonellik gerektirmiyormuş gibi yapıyorsun ama öyle değil. Bunu içeride tavsiye etmiyoruz.
Tabii kesinlikle. Tavsiye
yani şu an bana gerçekten çok iyi rüzgarı geliyor. Katılıyorum. Evet. Tabii çalışmaya başladıktan sonra sesi de anlaşılıyormuş. Okey.
Aynen öyle.
Ama yine de fena değil. Yani ben bazen dış çekimlerde drone kullananları duyduğum zaman hani drone geldiğini, etrafta arı baskını varmış gibi bir ses olduğunu da biliyorum. Şu an içeride sürüde bu ses çok da ultra rahatsız etmedi. Onunla notunu iletmiş olayım. Demek ki hani yeni başlayan için bu anlamda da iyi olabilir anlaşılan.
Aynen öyle. Hiç şeyi yaşamazlar.
Yaşamazlar. Yani. Sorun yaşamazlar. O zaman istersen bir de dışarıda...
Dışarıda uçuşumuzu yapalım.
Peki. O zaman dışarıda görüşürüz. Tam da dediğin gibi koz yatağında çıktık. Dışarıda normalde izin olmazsa uçuramayacağım bir yere geldik.
Evet.
Şimdi iznimiz var. Uçuracağız. Sen bağlantılı yaptın. Az önce bize gösterdiğin gibi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Bir otoparktayız. Aksiyonla yapacağız. Birazdan Top Gear'da olduğu gibi işte altına araba geçecek falan. Öyle bir beklenti yok. Şaka şaka. Bak geldi. Gerçekten geldi yalnız. O bizi ezer yalnız. O sakıntı olur da. Şu an gördüğünüz gibi bir rüzgar var. Bakın bu iyi bir rüzgar var bence. Az önce sordum. Bu rüzgarda böyle aslında ciddi bir esinti var. 249 gramlık bir cihazı uçurmak sorun olur mu?
Şöyle bu rüzgarda bir sıkıntı olmaz. Zaten burada ticari kullanacakların daha çok Mavic 3'leri vesaire almasının sebebi de bu. Hmm. Cihazımız ne kadar ağır olursa haliyle rüzgar o kadar da daha fazla dayanıyor.
Tamam. O zaman şöyle diyorum. Sıradan yani sen gibi böyle bu işi profesyonel uçuran değil de sıradan bir kullanıcı da bu rüzgarda bu cihazı uçurabilir mi?
Uçurabilir. Herhangi dikkat bir şekilde sıkıntı yaşamaz.
Peki,
sadece
güzel.
Bunun bir tık üstüne çıkarsa yani.
Ha.
Dikkat olduğu zaman.
Peki tamam.
Dikkat edilmesi gerekiyor.
O zaman sendeyiz.
Etrafımızda fazla araba olduğu için burada GPS uydumuzu 9 görüyoruz. Yani
tamam. 9 ha.
8'in evet. Altındayken zaten zayıf diyecek.
Zayıf diyecek.
8'deyken orta zayıf.
10 tavsiye ediyordun. 10-11 tavsiye ediyordun zaten.
Evet,
9 şu an işte dedik.
Burada hiçbir şekilde görmezse cihazımızı yerini değiştirebiliriz. Biraz daha açık bir yere gidebiliriz vesaire. İlla ki onu görecektir.
Tamam,
ama
peki.
Biz şimdilik bir şekilde devam ediyoruz.
Peki. Evet bakalım. Dışarıdayken ses hiç gelmiyor tabii bu arada haliyle. Açık havada. Geliyormuş. Güncelledim. Geliyormuş ama evet işte görüntüde
biraz daha kamera burada.
Lan evet.
Mesela hep. Rüzgar hani
evet.
Etkileyeceği bu.
Bu kadar. Şu an bir şey yapmıyorsun. Kendisi şu an bu işlemi yapıyor. Kumandada yaptığın bir şey yok. Bütün dengelemeyi kendi yapıyor. Şu an gördüğün gibi kumandada herhangi bir olay yok. Şu an kendi kendine rüzgarla kendini ayarlıyor. Tabii senin de Tuna'nın da kesmesini de ileri aldık bu arada. Enteresan bir şekilde yaptığın çok bir iş olmamasına rağmen yani şu an evet bizi görsün diye kamerayı çeviriyor sağ olsun. Evet işte biz güzel. Şu an rudder işte kontrol çubuklarını bıraktığın halde evet şimdi bir görelim mi? Gel arkamıza alalım Tuna'nı ve şöyle bir ikisini görelim. Gördüğün gibi hem kumandayı hem onu aldığımızda böyle bir rüzgarlı, esintili bir yerde bile kendi kendine bu dengelemeyi yapabiliyor rahatlıkla.
Aynen öyle. DJI'nin kalitesini de burada görmüş oluyoruz
zaten. DJI Mini 2.
Drone'un evet. sallanmasına rağmen kameramızda herhangi bir şekilde bir şey yok.
Süper. Evet bak çok doğru. Doğru söylüyorsun. Hiç burada böyle bir konu yok. Hem gimbal özelliği iyi çalışıyor hem de bu. Peki biz şimdi bunu aldık. Burada mesela burada bir çekim yapacağız. Neye dikkat etmemiz lazım? O çekim yaparken işte 100 metre tabii şu an bakıyorum. Böyle bakınca Boğaz Köprüsü'nün yüksekliği 60 metre mesela. Hani eğer bir örnek vermek gerekirse. Yani gerçekten yüksek bir rakamdan bahsediyoruz aslında 100 metre, 120 metre için. Ama mesela burada bir çekim yapmak istersen bize en çok nereye kadar çıkartabilirsin? Ve sana heyecanlı gelen iş nedir bu drone'da mesela? Onu senden alalım.
Burada çekim bir yerden sonrası aslında hani profesyonele girdiği için yani 120 metreye çıkmak aslında ilk başlarda bir heyecan olabiliyor ama sonrası için bunun pek
heyecanlı
bir şey olmadığını
biliyorsunuz
abi. Neden ya bir şey olabiliyor hani uçak inebiliyor bir yerden sonra insan hayatı sonuçta hatta geçenlerde bir habere yayınlanmıştı helikopterin camına çarpıyor drone camını çalıyor.
Bunlar evet.
İşte çıkar çok olsak
sorumlu davranmak yani bu cihaz. Hani,
evet. Şöyle hatta gimbal'ı da aşağıya alayım.
Peki gimbal'ı nasıl aşağıya alıyorsun?
Gimbal'ı kumandanın üzerindeki son stiklerden hareket ettirebiliyoruz.
Ha yani hem kumandayı aslında bir taraftan hem kumanda ediyorsun cihazı
hem de
dönmesini hem de kamerayı. Bu yukarı çıkması için mesela sağa sola dönmesi için bu tarafı kullanıyorsun.
Şimdi yukarı çıkması için sol stiğimi yukarı.
Tamam.
Aşağı inmesi için sol stiğimi aşağıya çekiyorum.
Tamam.
Sol stiğimi sola ve sağa çektiğim zaman drone kendi ekseni etrafında şu an kamerada tamam. gördüğümüz gibi dönüşleri yapar.
Güzel.
Ama ben sağ stiğimi ileri, geri, sol, yaparsan... sağ yaptığım zaman şu anda drone 18 metrede olduğu için hani
evet.
pek şey yapamıyoruz ama
evet.
drone'un yönünü değiştirmiş
oluyoruz. Evet yani aslında
yani sol stick drone'un yatarak, yüksekliği şeyi değil mi? Sağ stick de motorlarıyla.
Kamerayı peki şimdi nereden çevireceksin?
Kamerayı da hemen şu şekilde
altdaki,
aşağıda
evet.
bir tane stickimiz var.
Süper evet.
Onu yukarı ve aşağıya yapabiliyoruz.
Süper. Olağanüstü. Evet. Böylece aynı yine o PlayStation kollarında olduğu gibi, Xbox kollarında olduğu gibi her şey elinin altında.
Aynen öyle. Şu anda 75 derecelik bir gimbal açımız var. Drone'da zaten biraz önümüzde duruyor.
Evet.
Kameramızı 2x'e, 4x'e aldığımız zaman da bozulmamız bu şekilde. Şu an 1080p 30 fps görüntümüzü alıyoruz.
Şu an 18 metredesin.
Şu anda evet 19 metredeyim ve hani 1080p 30 fps'te 4x'te bozulması bu kadar.
Bence evet. Bu görüntüde gerçekten bir kayıp yok görünüyor. Çok da keyifli. Evet şu an yükseliyoruz. Bakalım şimdi biraz bir koz yatağı turu. Anladığım kadarıyla küçük bir koz yatağı turu yapabileceğiz. Ama senin yukarıda söylediğin konu önemliydi. Dedin ki yani öyle 6 kilometreyi böyle haritaya şöyle bir daire çizerek düşünme dedin. Çok daha düşebilir. 2 kilometreye kadar bile aslında olabilir demiştim. Onlar önemli. Bina, çevre, hepsi bütün koşullar bunu değiştiriyor.
Aynen öyle. Zaten İstanbul bölgesinde hani yüksek bölgede olduğumuz için şu an yani kameradan bakarsak hani 60 metrede olmamıza rağmen
evet.
Bütün cadde ayağımızın
60 metre. Az önce dediğim gibi yani 60-65 metre Boğaz Köprüsü'nün denize olan yüksekliği. Dolayısıyla kıyas noktası olabilir bilenler için söyleyeyim şu olanı.
Şu an binanın üstünü çekeceğim.
Tamam.
Bilmediğimiz bölgelerde yani drone'a ilk başta çoğu zaman drone'a bakarak hareket ettirecektir. Hmm. Orada yine ara ara bir gözlemlemek gerekiyor drone'u ama
esas gözüm burada olmalı.
İşi öğrendikten sonra açıkçası evet. drone kullanmayı öğrendikten sonra kontrollerimizi buradan yapacağız.
Peki.
Şimdi nasıl yapalım? Binanın etrafını mı gezelim?
Evet bir gezelim madem öyle. Emlakçı olsaydım mesela şu an
emlakçı
bu cihazda.
Emlakçı olsaydık şu evet. anda böyle bir çekim yapmazdım.
Değil mi?
Emlakçı olsaydım binanın
ön cephesinden
iner,
evet.
cephesinden çekerdim. Ben şu an sadece evet. hani yüksekten görüntüyü almak için binanın evet. üstüne koydum. Mesela aşağıda.
Evet. Hem bir taraftan kendi hani, etrafında hem de alttaki ellerle kameranın içini çeviriyorsun. Böylece etkiyi daha da arttırabiliyorsun aslında evet. çekim sırasında.
Şu an aslında hani hızlı bir çekim yapıyoruz ve yukarıya çekiyorum. Binayı çekecek olsaydım dediğim gibi şu an yani içeridekiler muhtemelen
evet, rahatsız
olurdu.
Evet rahatsız olurdu. O yüzden istemedim bunu. Doğru. Yavaş. Peki bizim ofisi çekebilir misin?
Sizin ofisi çekebiliriz.
Peki tamam o zaman şimdi buradan bizim ofise gidebilir misin? Ben sana tarif
edersen iyi olur.
Şu an rüzgar da arttı. Bu arada rüzgarı görüyor muyuz bu ekranda?
Rüzgarı göremiyoruz.
Göremiyoruz peki. Başka bir cihazda görebiliyor muyuz?
Yok.
Göremiyoruz. Okey.
Arayüzümüz biraz kısıtlı.
Tamam.
Bina hangisi acaba?
Tamam. Mesela çapraz karşısı. Aslında şu tarafta olması lazım değil mi?
Sağa dönebilirsek.
Evet.
Şimdi şu an Nida Kule'nin solunda kalıyoruz. Yani sol cihazına doğru yaklaşabilirsek evet.
Peki. Ha, yani şu karşıya aynen, mı geçmemiz lazım?
Aynen aynen.
Tamam. Şu karşıya geçeceğiz.
Tamam bakalım.
Evet. Yani şu an dolmuşla sanki dolmuşla taksiye yol söylüyormuş gibi tarif ediyoruz.
Bu arada haritada da görüyoruz gittiğimiz konumu. Cihaz bize gelirken bu konumu kullanarak gelir.
Ha güzel peki.
Yanlışlıkla görüntüyü kapattık.
Ufak bir heyecan yaptık. Evet
şimdi
arkadaşlar.
Burada cihaz bizden uzakta 80 metre bir yükseklikteyiz. Ne yapacağım? Hani kontrol için bir binaya yaklaşıyorum, bir etrafımı çekeceğim. Nereye yaklaşmak?
Güzel. Önemli olan konu aynen, evet. Güvenlik için her zaman bunlar önemli. Fakat şu an bizden ciddi anlamda uzak bir cihazı bu rahatlıkla kontrol edebiliyoruz. Bu hakikaten bir lüks böyle düşündüğümüz zaman. Şu arkadaki bina evet, bir arkadaki bina. Evet şimdi Donanım Haber'in yıllardır bulunduğu binasını işte şurada az önce şuradan çıktık zaten. Değil mi? Doğru mu düşünüyorum?
Evet.
Camlar açık. Ben de diyorum içerisi niye soğuk? Anlaşıldı. Peki.
9. katta diye. En üstün bir altındaydık.
Evet. Yani evet. Şimdi arkadaşlar eğer çıkmış olsaydı görecektik. Şahane evet. Gerçekten. Ya bunu, tabii bunun için kullanmazsın bir drone da. Biz şu an bir fantastik bir konu denedik böylece ama. Bunu rahatlıkla yapabiliyorsun ama bir emlakçı olsan bunu nerelerde kullanabilirim bu cihazı ben? Hangi amaçla kullanabilirim?
Bu cihazı nerelerde? Geziye gideriz, kampa gideriz vesaire. Veya ailemizle bir fotoğraf almak isteriz çok rahat kullanabiliriz.
Bunun dışında iş için kullanmak istersek emlakçılar kullanabiliriz.
İstersek burada ticari bir ehliyetimizin olması gerekiyor. Lazım o da ESPR ehliyet yeterli olur. Normalde ehliyet gerektirmemiz.
Hangi iş dalları bunu kullanıyor daha çok?
Ya genellikle emlakçılar kullanıyor.
Anladım.
Evet. Hani binanın dışını çoğu merak ediyor. Şöyle.
Akademik olarak da bayağı bildiğin yani istersen sen yaparak onu Donover'e bırak yani bir daha taşımayalım. Oraya park etsen cam açıksa bir aksiyon denemek istersen. Bu bakayım bizim kat mı?
Bu bizim bir alt olabilir.
Bir üst olabilir.
En üst pencere bizimkiydi.
Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Şu mu?
Sanırım orası. Evet.
Biraz bu. Daha yaklaşayım istersen ben drone'u düz alayım.
Buradan dışarıdan stüdyonun olduğu katı görmüş olduk. Yani eğer ki şu an böyle bir çekim yapmıyor olsaydık aslında içeride arkadaşımız da olsa bunu da içeride parkta edebilirdik ama şu an böyle bir şey denemiyoruz. Peki tamam o zaman anlaştık valla bu güzel. Şimdi peki eve çağırır mısın cihazı?
Şimdi eve şöyle.
Yani eve derken bizim eve değil tabii buraya. Ev burası home point dediği yere aslında çağırmak istersek.
Ayarları yapmadık.
Bakayım. Ha, evet tamam bir şey ya, istersen şöyle çağırmıyorum boş ver. Sen direkt getir buraya kapatalım. Onu söylemiş oluyoruz. Vallahi uğraşma. Ha ben basit bir şey mi diyorsun? Peki.
Şey basit bir şey ya.
Evet işte DH ahalisinin en çok gördüğü
nerede
olan
yüksek bina var daha? O binayı ben geçeyim ayarı yapmadım.
Şu binayı da.
Aynen. Hangisiydi o? Şu muydu?
Yok öbür tarafta. Dön.
Tamam, biz zaten buradan kalırız.
Evet şu.
Zaten şuradan bir yerden gelmişiz.
Şu an dönüyor mu?
Şu anda evet. Geldiğim rota üzerinden gidiyorum.
Aa çok iyi.
Sonda da kamerayı gördüğüm için bir yere çarpmadan.
Aa çok iyi evet. Küçük ekranda hem haritayı bölecek hem de küçük ekranda izlediği yolu görebiliyorsun.
Aynen öyle. Şu an zaten cihazımız buralarda bir yerlerde hatta. Ufak bir kesilme yaşandı niye? Binalara fazla yakınız. Yani illaki gidebiliyor.
Evet.
Ama burada bu tamamen hiçbir zaman bağlantıyı kesmiyor. Tamamen bağlantıyı kesersin zaten. Cihaz şarjı bitmeye yakın. İner veya
anladım.
Eve gelir.
Hemen koşturacağız
zaten. Ama yoksa hani böyle 2 saniyelik, 3 saniyelik şeylerde
sorun yoktur.
Bekliyor. Aynen öyle. Tamam.
Evet, neredeyiz?
Bulunduğumuz bölge şuranın arkasında sanırım.
Evet. Evet. Şuradayız. Güzel. Gel. Gel. Şimdi direkt güvercinciler var ya böyle. Gel.
Fotoğrafa tıkladığımız zaman modlarımızı görebiliyoruz. Burada quick shot'a tıkladığımız zaman bak. Drone, roket, dairesel, spiral, bumerang gibi modlarımız var. Yani evet. Bu zaten hepsinin videosunu burada görebiliyoruz ne işe yaradığını.
Evet, o artı çıktığında mesela şimdi o demin ekrandaki şimdi, evet.
Mesela dairesel'de yapalım hemen. Artı çıktığında isterseniz artıya tıklayabilirsiniz. İsterseniz artıyı iptal edip kendiniz bir seçim yapabilirsiniz. Evet, tamam. Zaten o alandaki
otomatikte yani görüyoruz,
insanlar alıyor. Evet. Modu kullanmak için start dediğimizde direkt otomatik olarak başlıyor kendisi. Zaten aşağıda nesnenin etrafında kutu çizmek için artıya dokunuluyor.
Bu, sadece bu otomatik modlarda, olarak bu işlemi böylece aslında bu seçtiğin şablonlarla rahatlıkla yapabiliyorsun.
Evet. GPS'li uçuş yaparken burada sadece bizi artı olarak görmese de mesela herhangi bir şekilde bir şey kilitleyeceğimiz zaman burada direkt seçimimizi yapabiliyoruz. Şu anda şarjımız bitti. Drone'umuzu indirelim.
Peki, indirelim. Ve böylece evet, DJI Mini 2. Bunu güvenli tutmanın yeri de burası herhalde. Bana bir zarar vermesin. Isırma dur falan gibi. Evet.
Burada drone'umuzu kapatırken de abi.
Evet.
Önce drone'u kapatıyoruz, sonra kumandayı kapatıyoruz.
Tam tersine.
Aynen öyle.
Peki. Yine bir kere basıp tekrar basıyorsun, kapanıyorsun. Peki. Bunu kapattın. Lens'ten tutmadın. Pekala.
Sonrasında zaten uygulamada direkt görüntümüz vesaire gidiyor. Aynı şekilde kumandada biri basıyorum, ikinciyi basıp tutuyorum. Kumandayı kapatırken şöyle telefonunuzu çıkarttığınız zaman. Şimdi kablomuz boşa düşüyor. DJI'nin aslında kompakt bir tasarım var burada. Kabloyu etrafında sarıyoruz. Çıkarttığımız yere taktığımızda şu şekilde içine yerleşiyor ve dümdüz bastırarak kumandayı oturtuyoruz.
Ya bu kadar işte ya. Şu değil mi?
Aynen
şu kadar.
Öyle. Sonrasında yani taşıma için sadece stickleri çıkartmamız gerekiyor. Bu da hani bize bayağı müthiş, bir kolaylık sağlıyor.
Müthiş ya.
Şu amatör yani, bir kullanıcı için çok iyi.
Gerçekten hani bu inanılmaz taşınabilir bir cihaz.
El cüzdanı taşır gibi.
Evet. 3 de bunu kadar mı küçüklüyor?
Mini 3'ün de birebir aynı gibi.
Süper. Yani bu hem yeni başlayanlar için hem de küçük bir cihaz kullanmak isteyenler için USB-C üzerinden rahatlıkla şarj edebileceğin, az önce gördüğünüz gibi yaklaşık 25 dakika uçuş yapabileceğin, buradaki rüzgarlıydı şu an daha durdu, yapabileceğin rahat, konforlu, kolay uçurabileceğin ve verim alabileceğin 4K çekim yapabilen, 30 FPS çekim yapabilen bir cihaz. Şahane.
Birebir yeni başlangıç drone diyebiliriz.
Aynen öyle. Çok teşekkürler Faruk verdiğim bilgiler için.
Rica ederim.
Hem de ben uçuş için bu deneyim bizim için güzel oldu doğrusu. Başka videolarda tekrar görüşürüz umarım.
Görüşmek üzere abi.
Umarım sizlerle de görüşmek üzere. Başka videolarda hoşça kalın.